چشم جهان.
Dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yeni bir Çeşme Cihan programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bölgemizi, Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada bizlere Ayhan Taşçı eşlik ediyor. Başlarken iletişim adresimizi hemen verelim. Twitter ve Facebook adresimiz aynı, Çeşme Cihan TR. Mail adresimiz kudretbulbul@gmail.com. Bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün sizlerle 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedeniyle ya da vesilesiyle Birleşmiş Milletler'i değerlendireceğiz. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Sayın Hocam.
Birleşmiş Milletler tabii öncesiyle sonrasıyla son derece önemli bir kurum, etkinliğini, neler yaptığını, neler yapamadığını detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. İsterseniz önce biraz sizi tanıyarak başlayalım hocam.
Evet, ben Mustafa Sıtkı Bilgin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda da bizim Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, ULİSA kısa adıyla, bu oranın da müdürlüğünü yapmaktayım. Çalışma alanlarımız daha çok Türk dış politikası, Balkanlar, Orta Doğu, Türk-İngiliz-Amerikan ilişkileri bu çerçevede devam ediyor. İnşallah bu programda dinleyicilerimiz için faydalı, münbit, verimli bir program olur. Öyle olacağı kanaatindeyim. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. Hocam, Birleşmiş Milletler'in az önce ifade ettiğim gibi işleyen yönlerini, işlemeyen yönlerini, aksayan yönlerini ya da çözüm önerilerini detaylı bir şekilde konuşacağız sizinle. Ama önce belki Birleşmiş Milletler'i daha iyi tanımalar açısından dinleyicilerimiz için biraz bu kuruldan bahsedebiliriz. Ne zaman kuruldu? Daha öncesinde Milletler Cemiyeti vardı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde iyi biliyorsunuz. Evet. Bu kurul neden çalışmadı da böyle bir kuruma ihtiyaç duyuldu? İsterseniz buradan başlayalım.
Eyvallah. Şimdi tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Birleşmiş Milletler dediğimiz zaman aşağı yukarı 100 yıllık bir kurumsallaşma sürecinden bahsediyoruz. İşte Milletler Cemiyeti'nden de başlayarak ilk tabii fikir babası 1918'lerde Amerikan Devlet Başkanı olan Woodrow Wilson. İşte Wilsonian idealizm dediğimiz, yani ideal bir dünyayı hedeflemiştir. Öyle bir dünyayı hayalinde kurmuştur. Bunun içinde işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın işte büyük yıkımlara sebep olduğu, aşağı yukarı 20 milyon insan işte hem savaşta hem savaş dışında hastalıklardır vesairedir, açlıktır, kıtlıktır. Bir daha böyle bir felaketle dünya karşılaşmasın diye bir uluslararası cemiyet kuralım dediler, denildi. Daha doğrusu bu Wilson'un, Başkan Wilson'un fikriydi. Bunu da 14 ilkeyle, Ocak 1918'de açıkladığı 14 ilkeyle dünyaya deklare etmiştir. İngiltere, Fransa önce buna olumlu yaklaştı. Çünkü Amerika'nın işin içinde olması, ki ancak İngiltere ve Fransa, yani İtilaf devletleri, Amerika'nın müdahalesiyle Birinci Dünya Savaşı'nı kazanabilmişlerdi. Dolayısıyla Amerika'nın olmasından çok memnun oldular. Fakat sonraki süreçte Wilson baktı ki bu işte özellikle İngiltere ve Fransa ve İtalya, bunlar kendi tahayyül ettiği çizgide ilerlemiyor. İşte bunlar emperyalist amaçları devam ettirmek, kolonyalizmi devam ettirmek. İşte mesela Osmanlı'nın toprakları parçalanıyor. Kimler arasında bölüşülüyor? İngiltere, Fransa. İşte İtalya, Afrika'da işte Eritre'dir vesairedir, Etiyopya'dır, oraları da koloniler kuruyor vesaire. Yani bu paylaşım, emperyalist paylaşım devam ettiği için Amerika çekiliyor bu süreçten. Fakat bu uluslararası kontrol mekanizması olarak bu Birleşmiş Milletler, daha doğrusu Milletler Cemiyeti 10 Ocak 1920'de işte Paris Barış Konferansı kararları çerçevesinde kurulması kararlaştırılıyor. İsviçre, Cenevre'de de işte merkezi olarak görev yapıyor. Ancak uluslararası ilişkiler uzmanları ve siyasi tarih uzmanları Paris Barış Konferansı için barışı bitiren barış derler. Böyle bir ad verirler. Niye? Çünkü baktığınız zaman oluşturulan sistem emperyalist tamamen. Tamamen batı çıkarlarının işte yani savaştan galip çıkanların çıkarlarını koruyan. İşte mesela bir Versay Antlaşması'yla Almanya'ya 80 milyar dolar o dönemin parasıyla ki mesela size bir örnek vereyim. 1918'li yıllarda bir kilo et almak için Almanlar 5 milyar mark para ödemek durumundaydı. O kadar ağır bir enflasyon, o kadar ağır bir ekonomik şartlar altında Almanya'ya düşünün 80 milyar dolar savaş tazminatı yüklenmişti. Yani savaşın en büyük suçu, en büyük kabahatlisi, günah keçisi Almanya ve Osmanlı Devleti. Baktığınız
bu Birinci Dünya Savaşı'ndan
evet, bu Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi bu haksızlık, adaletsizlikler vesaire bu milletler cemiyetinin barışı koruma, barışı uluslararası sistemi efendim adalet dağıtma noktasında başarısız kıldı ve tekrar sömürgecilik başladı. İşte efendim
İkinci Dünya Savaşı oldu.
Evet, İkinci Dünya Savaşı'na sebep oldu ve İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında da bu sefer Franklin Delano Roosevelt, o da Amerikan başkanıdır. Amerika'nın hatta en önemli başkanlarından birisidir. 4 dönem üst üste başkan olan tek başkandır. Franklin Delano Roosevelt. En az işte George Washington gibi, işte Adams Jones gibi efendim yani Amerika'nın kurucu babaları kadar Amerika'da, Amerikan tarihinde sevilen, sayılan bir kişidir bu Roosevelt. Dolayısıyla Roosevelt'in 1941 yılında savaş başladıktan sonra Churchill ile bir araya gelerek işte bu 1 Ocak daha doğrusu 14 Ağustos 1941'de Atlantik Şartı denilen işte bir uluslararası dünyada işte savaşı önleyen efendim barışı güvenliği sağlayacak bir sistemin kurumun oluşturulması ilk nüve burada çıkıyor ve ilk BM'yi de kullanan Birleşmiş Milletleri Roosevelt'tir. Churchill ile beraber bu karar alınıyor. Daha sonra da 26 ülkenin destek vermesiyle 1 Ocak 1942 tarihinde Birleşmiş Milletler bildirisi yayınlanır. İşte bu bildiride barışı koruma, ortak savunma, efendim işte dünya uluslararası sistemi.
Türkiye nerede hocam? Bu 26 ülkede.
Türkiye'de burada daha... yok. Türkiye daha sonra. O anda yok. Çünkü Türkiye o dönemde denge politikası takip ediyor. Yani Almanya ile efendim işte İngiltere, Amerika yani müttefik devletlerle mihver devletleri arasında bir denge politikası takip ediyor. Ancak 1945'e gelince bu Birleşmiş Milletler'in kurucu babaları bir açıklama yapıyorlar. İşte bu 1945'in sonu itibariyle Ocak ayı, Şubat en geç Şubat ayına kadar devletlerin karar vermesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olunacaksa eğer buna başvurmaları gerekiyor. Türkiye'de 1945 Ocağı'nda başvuruyor. İşte Şubat ayında Birleşmiş Milletler'e üye olmak için gerekli adımları atıyor. Ve bu çerçevede Mayıs 1945'te San Francisco Konferansı toplanıyor. Bu konferansa da Türkiye katılıyor. Ve burada kurucu üye olarak yerini alıyor. Şart neydi kurucu üye olmanın şartı? Mihver devletlerine savaş ilan etmek. Türkiye 1945 Şubat'ında Almanya ve Japonya'ya savaş ilan ediyor. Ve bu şekilde
1946'da Birleşmiş Milletler kurulmuş oluyor.
Evet, yerini alıyor.
Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı öncesi kurulan, işte barışı korumak, dünyada güvenliği sağlamak amacıyla formüle edilmeye çalışılan cemiyet aklam işlemiyor.
Evet.
İşlemediğini nereden biliyoruz? Çünkü koskoca bütün dünyayı yakıp kavuran bir İkinci Dünya Savaşı ortaya çıkıyor. Savaş sonrası yeni bir girişimle, yeni bir umutla, yeni bir başlangıç olarak Birleşmiş Milletler kuruluyor. İsterseniz bu Birleşmiş Milletler'in biraz yapısından bahsedelim hocam. Yani ne tür organları var, ne tür komisyonları var, kurulları var. Biraz onlardan bahsedelim. Evet. Daha sonra üzerine konuşmaya devam edelim.
Eyvallah. Şimdi tabii daha önce de bahsettiğimiz, biraz önce de söylediğimiz gibi Birleşmiş Milletler ulvi gayelerle işte uluslararası adaleti sağlamak, barış ve güvenliği sağlamak, refahı sağlamak bunun için kurulan bir teşkilat. 1945'te de işte 24 Ekim'de kuruluyor. Birleşmiş Milletler'in temel 3 organı var. Ama bunun yanında işte başka tali organlar da var. Mesela temel organlarına baktığımız zaman yönetim anlamında ve etki anlamında en önemli organı Güvenlik Konseyi. İşte genel kurul var. Bir de genel sekreterlik var. Ama bunun yanında uluslararası işte Adalet Divanı, efendim işte Ekonomik ve Sosyal Konsey, işte efendim bu UNESCO'dur vesairedir gibi yan organları da bulunuyor. Fakat en önemli organı Güvenlik Konseyi. Neden Güvenlik Konseyi en önemli organı? Çünkü uluslararası siyasette, uluslararası meselelerde yaptırım gücü olan, etki gücü olan tek organ Güvenlik Konseyi. Peki diğer önemli organ genel kurulun özelliğine önemi ve genel kurulda Birleşmiş Milletler'in iç işlerine yönelik mesela üye kabulüdür, işte bütçenin kabulüdür, harcamalar vesaire o konularda etkilidir. Ama dediğim gibi uluslararası krizler, güvenlik ve dış meseleler, uluslararası siyaset konularında herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Sadece tavsiye kararı alabilir. Peki şey nasıl çalışıyor? Esas önemli nokta.
Evet, onu konuşalım biraz. Evet. Belki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tabii tavsiye niteliğinde kararları ama uluslararası meşruiyet açısından da son derece önemli kararları. Her ne kadar bağlayıcı olmasa da bunu şeyden de biliyoruz. Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesi, İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmalardan da net bir şekilde gözlemliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam sadece 9 ülke Amerika ile birlikte evet, davranmıştı. Aynen. Belki fiili olarak Amerika istediğini elde etmiş görünüyor ama Birleşmiş Milletler'deki oylama bu kararın meşru olmadığını, bu kararı uluslararası kamuoyu, uluslararası aktörler, devletlerin tanımadığını göstermesi açısından Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda yapılan oylama son derece önemli. Ama dediğiniz gibi bağlayıcı olması açısından herhalde genel Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çok daha etkin. İsterseniz biraz bunu konuşalım, biraz detaylandıralım hocam.
Eyvallah. Şimdi zaten Birleşmiş Milletler'in sorgulamaya açtıran, Birleşmiş Milletler'in itibarını, efendim etkisini sorgulattıran hadise de bu. Yani Güvenlik Konseyi'nin çalışma sistemi. Burada çok adaletsiz bir sistemin olduğunu görüyoruz. Şimdi Birleşmiş Milletler'de bir defa bu Güvenlik Konseyi'nde 5 tane daimi üye var ve bu 5 daimi üyenin veto hakkı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir karar alabilmesi için ki işte 5 daimi üye 10 tane de geçici üye var. Geçici üyeler 2 yıllığına genel kurul tarafından belirleniyor. Genel kurulun çalışma sistemi de şöyle. Genel kurulda 193 üye var ve bu 193 üyenin birer oy hakkı var. Ve 2/3 çoğunlukla karar alır. Güvenlik Konseyi'nde ise karar alınabilmesi için bir defa bu 15 üyeden 9 üyenin olumlu karar vermesi lazım. Bu bir. İkincisi de 5 üye, bu veto hakkı olan 5 üyenin veto etmemesi gerekiyor. Veto ettiği zaman bir üye, o zaman karar alınamıyor ve zaten bu aksaklıktan dolayı da, bu adaletsizlikten dolayı da ki şimdi baktığımız zaman belki biraz değineceğiz uygulamalarına bu önümüzdeki dakikalarda. Temel bazı yapısal sorunlar var bu Güvenlik Konseyi'nin işleyişinde. Nedir bunlar, bunlara baktığımız zaman? Bir defa demokratik bir usul yok. Evet. İkincisi adalet, sistem adaletli değil. Üçüncüsü şeffaf bir yapı, karar alma mekanizması yok. Dördüncüsü de denetlenebilirliği yok. Şimdi bir ülke veto verdiği zaman bu verdiği kararı denetleyecek ve bunun işte sorumluluğunu, hesabını soracak bir organizma yok, bir güç yok, yetki yok yani. Yanlış karar alındığında veya bu karar efendim başka devletlerin zarar verdiğinde bunu yapanın yanına kar kalıyor. Mesela işte baktığımız zaman bu Filistin meselesi demin siz bahsettiniz. Mesela Güvenlik Konseyi İsrail'in aleyhine karşı 100'den fazla karar çıkardı.
Evet.
İşte İsrail...
Onlara birazdan değineceğiz evet. Hocam. Yani genel olarak biraz tanımış olalım. Evet. Değerli dinleyiciler, Çeşme Cihan programıyla Kudret Bülbül'le ve konuğu Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'le birliktesiniz. Değerli dinleyiciler, konuğumuzla birlikte devam ediyoruz Birleşmiş Milletleri konuşmaya Çeşme Cihan programında. Hocam genel olarak Birleşmiş Milletleri biraz tarihiyle, yapısıyla tanımış olduk. Elbette olumsuz yönlerine daha fazla vurgu yapacağız birazdan. Onlar da biraz daha hızlı gelsek iyi olur. Zaman da çok hızlı geçiyor. Ama bu bağlamı kapatmak üzere son olarak Birleşmiş Milletleri'nin olumlu yanlarına ya da şu ana kadar verdiği katkıları biraz değinelim. Ondan sonra olumsuzluklar ve revizyona geçelim.
Eyvallah. Şimdi zaten Birleşmiş Milletler'in işleyişine baktığımız zaman işte kuruluşundan günümüze kadar iki temel noktada işleyişini görüyoruz. Birincisi işte bu Birleşmiş Milletler'de etkili olan veto hakkı olan güçlerin çıkarları olduğu alanlarda takip ettiği siyaset, bir de çıkarlarının az olduğu veya tali olduğu konularda işte daha nispeten başarılı olduğu durumları görüyoruz. Mesela bu büyük güçlerin işte Amerika'dır, İngiltere'dir, Fransa, Rusya çıkarlarını daha az etkileyen alanlar. Mesela bunlar neler baktığımız zaman işte Birleşmiş Milletler'in Kosova'ya müdahalesi, işte Doğu Timor meselesi, Kamboçya meselesi, El Salvador meselesi, işte ne bileyim Somali'de Birleşmiş Milletler'in yaptığı müdahaleler. Bunlara baktığımız zaman burada bu büyük güçlerin çıkarlarını çok fazla etkilemediği için buralarda başarılı olduğunu görüyoruz. İşte bu Yugoslavya'nın dağılmasından sonra o Balkanlarda ortaya çıkan iç savaş, bunun durdurulması vesaire, ki burada bile mesela o Srebrenica katliamı, yani 8 bin kişinin katledilmesi dünyanın gözü önünde, orada bile büyük haksızlıklar oldu. Ama en azından İşte bu krizler, bu saydığım krizler önlenebildi. Buradaki problemler aşılabildi. Ama Birleşmiş, bu dediğim Güvenlik Konseyi'ndeki etkili güçlerin direkt çıkarlarını ilgilendiren alanlara geldiğimiz zaman işte problemlerin burada çıktığını görüyoruz. Adaletsizliklerin, haksızlıkların, evet. Burada krizlerin burada çıktığını görüyoruz.
Ben de biraz devam edeyim. Belki Birleşmiş Milletler küresel oyuncuların, küresel aktörlerin konuşabildiği, tartışabildiği meşru bir zemin olması açısından olumlu bir işlev, olumlu bir zemin ortaya koyuyor. Taraflar bir araya gelebiliyorlar. Güvenlik Konseyi'nde birlikte tartışabiliyorlar. Genel kurulda bazen işte küresel aktörlerin aleyhine kararların alınabilmesi açısından belki en azından genel kurul boyutuyla insanlığın ortak menfaatine konuların konuşabildiği bir zemin oluşturabiliyor. Bu açıdan anlamlı işlevler yerine getirmeye de devam ediyor. Bahsettiğiniz gibi bazı küçük alanlarda başarılar da kat etti. Bazı ortak tavırlar geliştirilebildi ama genel olarak bakıldığında gerçekten son işte 45-60 yıllık süreç kabaca, 50-60 yıllık sürece bakıldığında çok ciddi bir başarısızlık karnesiyle de karşı karşıyayız. Bosna'yı işaret ettiniz. Keza Suriye'de binlerce, yüz binlerce insan ölmüş, öldürülmüş durumda. Milyonlarca insan ülkesini terk etmiş durumda. Şu an dünyaya baktığımızda Kaşıkçı cinayeti nedeniyle olumlu bir hava var. Bu elbette değerli. Bir insan bile olsa bunun hakkını, bir mazlumun hakkını korumak son derece değerli. Batı medyasında da, özellikle Amerikan medyasında belki de Trump karşıtlığının etkisiyle buna olumlu bir bakış var. Ama şu soru herhalde mutlaka sorulmalı. Bir insan için bu yapılırken neden Birleşmiş Milletler ve ilgili aktörler yüz binlerce Suriyeli için bir karar almaz? Keza Mısır'da on binlerce insan kayıp, sadece bir kişi değil, bazıları da Amerikan vatandaşı. Neden bunlar konusunda aktif bir rol oynamaz, gündemine getirmez? Bunlara bakıldığında herhalde şu soru çok anlamlı gibi geliyor hocam, onu soracağım size. Son işte 50 yıllık, 60 yıllık sürece bakıldığında Birleşmiş Milletler sanki o ne derler, kurucu metinde bahsedilen barışı korumak, güvenliği sağlamak yerine esasen o güvenlik konseyinde veto hakkına sahip 5 ülkenin kurduğu ya da korumak istediği düzeni sürdürme amacındaki bir örgütmüş gibi görünüyor. Yani küresel barışı, huzuru, güvenliği değil, 5 ülkenin küresel belki çıkarını, menfaatini koruyan bir örgütmüş gibi. Bilmiyorum, ne dersiniz?
Evet, çok haklısınız. Maalesef özellikle belli başlı olaylara baktığımız zaman işte bunun için haklı gerekçelerimiz var. Elimizde veriler var. Efendim, Birleşmiş Milletler özellikle Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar hegemon güçlerin çıkarlarını devam ettirmek için bunlara bir meşruiyet aramak üzere Birleşmiş Milletleri çıkarları çerçevesinde kullandığı bir araç, bir örgüt olarak kullandığını görüyoruz. Şimdi bu olaylara baktığımız zaman mesela bu demin bahsettim İsrail-Filistin meselesinde işte bugün 1 milyona yakın Filistinli mülteci durumunda, efendim Filistin toprakları işgal altında, mevcut Filistin toprakları yani Filistin'e evet. verilen topraklarda bile İsrail bir sürü işgalci, yerleşimci politikalar devam ediyor. Ama Birleşmiş Milletler ne zaman bunlara karşı, İsrail'e karşı bir güvenlik konseyinde karar çıkarsa Amerikan vetosuyla karşılaşıyor. Hakeza şimdi günümüzü ilgilendiren bizim hepimizin şahit olduğu işte Suriye meselesi, Suriye krizi. 7-8 yıldır devam eden bir savaş var burada, iç savaş var burada. Maalesef Güvenlik Konseyi karar alamıyor. Niye? Burada jeopolitik çıkarlar var. Burada güç mücadelesi var. Burada Orta Doğu'nun büyük Hazar bölgesinin kaynaklarını, doğal gazını, işte petrolünü kontrol etme, bu kaynakları sömürme mücadelesi var. Şimdi bakıyorsunuz işte Libya ile Suriye'yi karşılaştırıyorsunuz. Libya konusunda alel acele karar alan, koşarak karar alan, Libya'yı hak ile yeksan eden Güvenlik Konseyi, Suriye konusunda işte Rusya'nın vetosu sebebiyle hiçbir karar alamıyor. 1 milyon insan hayatını kaybetmiş. Yine hakeza Yemen savaşı. Yemen'de de işte açlıktan insanlar, savaştan, bombalardan, çoluk çocuk demeden onlarca kişi hayatını kaybediyor. Ama Birleşmiş Milletler sessiz. Hakeza yine çok tipik bir örnek mesela. 2004'te Birleşmiş Milletler Haiti'ye müdahale ediyor. Niye müdahale ediyor? İşte ordu, sivil sistemi, el koyduğu için, ortadan kaldırdığı için Birleşmiş Milletler oraya gidiyor, tekrar o sivil sistemi restore ediyor. Aynı şey 2013'te Mısır'la olduğunda niye gözü kapalı, niye bunu görmedi, niye hiçbir işlemde bulunmadı? Çünkü burada da meşru bir düzen, meşru bir sistem askeri darbeyle yıkıldı. Ama Birleşmiş Milletler hiçbir adım atmadı. Atmadığı gibi tam tersine askeri rejimi destekledi. Şimdi burada bu şunu gösteriyor. Demek ki artık Birleşmiş Milletler'in saygınlığı, itibarı, barışı, adaleti, küresel huzuru sağlama çabaları ve bu amaçlarından sapmaya başlamıştır. Hem de çok büyük bir ölçüde bu amaçtan, bu hedeften sapmıştır. Ve Birleşmiş Milletler artık hegemon güçlerin çıkarlarının bir aracı olmaya ve bunu meşrulaştırmaya yarayan bir araç olarak kullanılmaya devam ediyor maalesef. Bunu görüyoruz.
Evet hocam, bunun üzerine belki son sorulara geçeceğiz. Çünkü çok anlamlı bir noktaya geldik. Şöyle bir soru soracaktım ama bundan vazgeçtim. Başarısız olduğu alanlardaki başarısızlığın nedenleri, bunları bir ölçüde de konuşmuş olduk. Biraz özetlersek, esasen Birleşmiş Milletler gibi küresel aktörlerin bir araya gelebildiği, belirli konuları tartışabildiği, müzakere edebildiği, sert bile olsa söylemlerini ifade edebildiği bir kuruma, bir kuruluşa, uluslararası bir örgüte şiddetle ihtiyaç var. Bazen insanlar sert söylemlerle belki kendilerini ifade ederler. Bu da bir anlamda tatmin edici bir duygu olduğu için çatışmayı önleyici bir figür olarak da olabilir. Bu anlamda böylesi bir meşru zemine şiddetle ihtiyaç var. Ama böylesi meşru zeminlerin sadece belirli ülkelerin menfaatine çalışan bir mekanizmaya dönüştüğünde dolayısıyla doğal olarak küresel tepkileri de beraberinde getiriyor. Şimdi de zaten böyle bir durumla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımız da sürekli vurguluyor. Dünya beşten büyüktür derken aslında kastettiği dünyadaki genel insan, ben öyle anlıyorum en azından, insanlık vicdanının, insanlık eleştirisinin ya da dünyanın beklentisinin Birleşmiş Milletler'deki beş daimi ülkenin beklentisinden ya da çıkarlarından çok daha değerli olduğu, çok daha önemli olduğu vurgusu. Soru şu tabii, bunu az çok farklı ülkelerde dile getiriyor. Acaba Birleşmiş Milletler'de ne tür bir revizyon yapılabilir? Yapılacak ne tür bir revizyonla bu tür eleştiriler önlenebilir? Daha insani, daha vicdani, daha ahlaki bir kuruma Birleşmiş Milletler nasıl evrilebilir?
Eyvallah. Şimdi demin de biraz bahsetmeye çalıştım. Birleşmiş Milletler'in 4 tane kanaatimce temel eksikliği var. Birisi demokratik karar alma mekanizması, diğeri temsilde adalet, bir üçüncüsü şeffaf bir sistemin oluşturulması, bir de denetlenebilir olması, bir dördüncü nokta. Şimdi bu noktaları bu ihtiyaçlara cevap veren bir sistem oluşturmadıkça Birleşmiş Milletler artık bundan sonra krizleri önleyemediği, işte Suriye'de görüyoruz, işte Yemen'de görüyoruz, işte Mısır'da gördük. Ve giderek de prestij kaybeden, giderek de kan kaybeden bir çözüm üreten değil, problem üreten bir konuma düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla nasıl bir öneri yapılabilir, nasıl bir çözüm olabilir? İşte mesela Güvenlik Konseyi de aynı genel kuruldaki gibi sistem gibi çalışabilir. Genel kurulda mesela 193 üye var, her bir üyenin bir oy hakkı var. Ve 3/2 çoğunlukla karar alıyor. Hı hı. Böyle bir sistem olabilir. Veya temsilde adalet. Şimdi siz 5 ülkeye şeyi verdiniz, bu veto hakkını verdiniz, bu gücü verdiniz. Peki bunu neye göre verdiniz? Din esasına göre mi verdiniz? Efendim, coğrafya esasına göre mi verdiniz? Ve hangi esasa göre verdiniz? Niye Müslümanları dünyada düşünün ki aşağı yukarı işte 3,5-4 milyar Müslüman var. Bu Müslümanları temsil eden niye bir ülke yok? Veya efendim bölgesel olarak, coğrafya olarak baktığınız zaman efendim Afrika coğrafyasını mesela temsil eden niye bir ülke yok? Şimdi bunları bu temsil sistemini efendim demokratik oy noktasında bir mekanizma ve dediğim gibi yine denetlenebilir olma. Mesela bir ülke bir karar aldığı zaman diğer ülkelerin zararına, aleyhine bir sonuç ortaya çıkıyorsa bunu kim denetleyecek? Bunun sorumluluğunu kim yüklenecek? Bir de şeffaf olması. Malum birçok noktada Güvenlik Konseyi kararları aldığı zaman bunu biz çok azını bilebiliyoruz. Çoğunlukla da bu kararlar gizli alınıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim noktalarda yeni bir revizyon, yeni bir restorasyon olmadıkça Birleşmiş Milletler güvenilirliğini kazanamaz, meşruiyetini tekrar kazanamaz ve gittikçe kan kaybetmeye, prestij kaybetmeye devam edecek. Benim gördüğüm bu.
Hocam ben de özetleyeyim kendi görüşlerimi. Tabii belki Soğuk Savaş dünyasında böylesi bir yapıyı sürdürebilmek biraz daha kolaydı. Çünkü bilgi kontrol edilebilirdi, iletişim kanalları kontrol edilebilirdi ve bilmemeden hareketle, yeterince bilgi sahibi olmamaktan hareketle adaletsizliğe, eşitsizliğe insanlar belki daha fazla müsamaha gösterebilirdi. Ama şimdi işte bu Kaşıkçı cinayetinden de gözlemlediğimiz gibi dünyanın bir yerinde olan bir olay anında küresel bir olaya dönüşebiliyor. Bilgi açığı hızla kapatılmış durumda. İnsanlar çok daha hızlı bir şekilde bilgi birikimleri bakımından bilgiye ihtiyaçları fazla ve anında karşılanabiliyor. Böyle bir ortamda adaletsizlik doğuran mekanizmaların, kapalı toplumların, kapalı sistemlerin sürdürülebilirliği gerçekten çok daha zor. Siz ifade ettiniz. Birleşmiş Milletler bu Güvenlik Konseyi'ndeki yapısıyla Açıkça şöyle bir mesajı vermiş oluyor. Şu günün dünyasında haklı güçlü olan, haklı olan değil, gücü olan haklıdır gibi bir mesaj vermiş oluyor. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir mesaj vermiş oluyor. Bu geçmişte de sürdürülmesi zordu ama bugün çok daha zor bir durum. Ne yapılabilir? Siz de ifade ettiniz. Birincisi daha adil bir dağılım yapılabilir Güvenlik Konseyi içerisinde. Yükselmekte olan ülkeler var. Bu adil dağılım bir kısmen coğrafya esasına göre de yapılabilir ama sadece coğrafya esası da çok anlamlı değil. İnsanların nerede doğdukları kadar ne düşündükleri, nasıl bir kimliğe, aidiyete sahip oldukları da önemli. Siz de ifade ettiniz. Neredeyse dünyanın dörtte biri Müslüman ama bir tek Müslüman ülke yok Güvenlik Konseyi'nde. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi açısından bakıldığında böyle bir revizyon yapılabilir. İkincisi sizin de işaret ettiğiniz gerçekten anlamlı. Sadece 5 üyenin veto ettiği değil, belki daimi üyeler olabilir, daimi üyelerin sayıları da artırılabilir ama şu bile olsa daimi üyelerin veto hakkının değil, 3/2 çoğunlukla karar verilebilen bir mekanizmaya dönüşse Güvenlik Konseyi, eminim bu bile önemli bir açılım sağlar. Son olarak benim bir başka önerim de, belki Birleşmiş Milletler'i sadece Güvenlik Konseyi üzerinden okumak çok doğru olmayabilir. Tabii güç kullanma yetkisi açısından, yaptırım gücü olması açısından, askeri müdahale açısından son derece önemli. Ama bazı diğer açılardan da Birleşmiş Milletler'de belki revizyon gerekebilir. O da şu. Birleşmiş Milletler'in bildiğim kadarıyla insan haklarıyla ilgili bölümleri de var, kurumları da var. Ama işte ben bir akademisyenim, siz de bir akademisyensiniz. Öğrencilere ya da kamuoyuna sorsak, Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda ne tür raporlar hazırladığı, ne tür eleştiriler getirdiğine dair hemen hemen bilgi birikim yok dönecek kadar az. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda bir şey yaptığına dair etkili bir bilgi birikimi yok. Belki de bu etkili bir şey yapmamasından kaynaklanıyor. Belki bu fonksiyonu çok güçlendirilirse, yani Birleşmiş Milletler'in gerçekten arasal olarak kullanılan değil ama evrensel değerlere, insanı insan olarak gören bir bakış açısıyla insan haklarını çok önemseyen ve bütün dünyada saygı gören bir raporlama yaparsa, bu aslında Güvenlik Konseyi'ne de ya da Birleşmiş Milletler'e de bir mesaj olur. Birleşmiş Milletler'in esasen Güvenlik Konseyi bağlamında olmasa bile diğer kurumları bağlamında evrensel insani değerleri, özgürlükleri, eşitliği, kardeşliği önemseyen bir kurum olduğuna dair çok ciddi bir imaj olmuş olur. Bu bakış alttan verilebilecek. Bu mesaj ağır ağır dalga dalga yukarıyı da zorlayabilir. Yukarının eşitsizlikçi yapısını daha da zorlaştıran, sürdürmesine daha da az zemin hazırlayan bir mekanizmaya dönüşebilir. Tıpkı yine tekrar Kaşçı örneğine değineceğim. Eğer uluslararası toplum, Amerika'daki belirli merkezler, Türkiye'nin çok yoğun gayreti, bu konuda çok gayretli çaba göstermemiş olsaydı bu cinayetin aydınlatabilmesi çok daha zordu. Buradaki önemli mesele dalga dalga insanların, özgür, bağımsız insanların, kamuoyunun buna sahiplenmesi bu cinayetin aydınlanması için çok ciddi bir baskı yaptı. Çok benzer bir şekilde Birleşmiş Milletler çatısı altındaki insan hakları ihlallerinin ayrımcılıkla mücadele meseleleri konusunda çok güçlü raporlar, çok güçlü mesajlar verilirse bu eşitlikçi, bu özgürlükçü ve insanlığın ortak değerini öne çıkarıcı mesaj eminim dalga dalga kurulu da Güvenlik Konseyi'ni de etkileyecektir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in belki sadece Güvenlik Konseyi bağlamında değil, verdiği ya da veremediği mesajlar bağlamında da revize edilmesinin ben anlamlı olacağını düşünüyorum. Hocam vaktimiz de kabaca doldu ama belki sizin ekleyecekleriniz vardır. Ekleyeceklerinizle birlikte ben son sorumu da sorayım. Sözü size bırakayım.
Eyvallah.
160 ülkeden bizi dinleyen çok değerli konuklarımız var. Gerçekten ben her hafta onlarla bir anlamda dünya meseleleri üzerine hasbihal etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu hasbihal tek yönlü olsa da onları biz duyamasak da, onlar sadece bizi duyuyor olsalar da biz gönülden bir anlamda onların söylediklerini de inanın hissediyoruz. 160 ülkeden bizi dinlemek isteyenlere eğer bir mesajınız varsa onunla da kapatmış olalım.
Eyvallah. Sayın dinleyicilerimize elbette ki saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Dediğiniz gibi gönülden biz onların seslerini duyuyoruz hakikaten. Öyle bir interaktif bir durumumuz da var. Belki burada Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki rolünü bir iki kelimeyle söylersek. Mesela Türkiye, Birleşmiş Milletler insani yardım konusunda dünyada birinci oldu. 2018 yılı itibariyle. Bu çok önemli bir gelişmedir. Milli gayri safi milli hasıla bakımından. Bir diğer nokta. Mesela Kore Savaşı'nda işte ilk Birleşmiş Milletler'in kararıydı. Türkiye'nin çok önemli burada müdahalesi oldu. Çok önemli etkisi oldu. Bu da mesela pek anlatılmamıştır tarihlerimizde. Bir de dinleyicilerimize belki şunu söylemek lazım. İşte artık bu Birleşmiş Milletler'le ilgili bu bahsettiğimiz konuların daha etkili bir şekilde yazılı görsel alanda, basında, STK'larla, okur yazar çizer takımıyla, efendim akademisyenleriyle, bizi dinleyen efendim bütün vatandaşlarımızın belki katkılarıyla bunun işte daha yazılı medyada yer alması, bu konuların daha gündeme gelmesi ve alttan üste dediğiniz gibi böyle bir bilinçlenmenin, böyle bir isteğin, böyle bir baskının duyurulması önem arz ediyor. Bu konuda da ben dinleyicilerimizin bilinçli olacağını ve bu konuda çalışacağını, bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum hocam. Sevgili dinleyiciler, Kudret Bülbül'le Bir Çeşme Cihan programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin'di. Haftaya yeni bir konu ve yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.